Hoş geldin. Bugün önümüzde gerçekten hacimli, üzerine sayısız kitap yazılmış ve bir o kadar da kutuplaştırıcı bir tarihsel figürün dosyası var.
Kesinlikle öyle. Çok katmanlı bir dosya.
Aynen. Amacımız etrafımızdaki o bilgi gürültüsünü biraz kısıp bir ülkenin kaderini değiştiren ve yarım asır boyunca küresel satrancın en kilit taşlarından biri haline gelen Fidel Castro'yu konuşmak.
Evet, onun stratejilerini, hatalarını ve geride bıraktığı mirası rasyonel bir çerçevede ele alacağız.
Bugünkü bu derinlemesine incelememizde National Türk'te yayınlanan oldukça detaylı biyografik bir makaleyi temel alıyoruz. Hedefimiz, bilgi bombardımanında boğulmadan 12 kişiyle dağlara çıkıp bir ülkenin kaderini değiştiren bir adamın nasıl Soğuk Savaş'ın merkezine oturduğunu deşifre etmek.
Ve tabii Küba'nın bugünkü kendine has durumunu anlamak.
Kesinlikle. Tabii metnin doğası gereği en başta altını çizmemiz gereken çok önemli metodolojik bir durum var.
Şey diyorsun, makalenin politik dili.
Evet, tam olarak o.
İncelediğimiz bu kaynak, Küba devrimini ve sosyalist politikaları açıkça öven, Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist tutumunu ve ambargolarını ise sert bir dille eleştiren bir metin. Yani politik yönü oldukça belirgin.
O yüzden dinleyiciye şunu çok net ifade etmeliyiz. Bizim bu incelemede temel bir prensibimiz var. Kaynak metinlerin ideolojik duruşlarını ne onaylıyoruz ne de reddediyoruz.
Aynen öyle. Hiçbir siyasi taraf tutmuyoruz.
Bizim görevimiz sadece tarafsız bir analist şapkasıyla metnin sunduğu tarihsel verileri ve fikirleri sana yani dinleyiciye aktarmak. Sağ veya sol bir pencereden bakmadan.
Bu çerçeveyi baştan çizdiğimiz çok iyi oldu bence.
Tamam, gel bunu biraz açalım o zaman. 1926 yılına Küba'nın doğusuna, Mayari bölgesine gidelim.
Castro figürü deyince akla ilk ne gelir? O ikonik yeşil üniforma, dağlar, puro.
Hani o klasik anti-emperyalist isyancı imajı.
Kesinlikle.
Ama kaynağımızın da detaylandırdığı üzere Fidel'in başlangıç noktası bu imajla tam bir tezat oluşturuyor. İspanyol kökenli toprak sahibi, oldukça orta halli, varlıklı sayılabilecek bir ailenin çocuğu.
Hatta 1950 yılında Havana Üniversitesi'nden hukuk doktoru unvanıyla mezun olmuş bir avukat.
Düşünsene, sen olsan bu rahat hayatı, o ayrıcalıklı konumu bırakıp dağlara çıkar mıydın? Sistemi yıkmaya adanmış bir adam aslında o sistemin en ayrıcalıklı katmanından geliyor. Üstelik kuralları en iyi bilen bir hukukçu olarak.
Bu tezat aslında onun ilerideki o büyük siyasi zekasının da temelini oluşturuyor. Sistem dışı bir figür olmadan önce sistemi içeriden dönüştürmeyi denemiş biri var karşımızda.
Üniversite yıllarında radikalleşmeye başlıyor, değil mi?
Ota'daki öğrenci hareketlerinde bulunuyor ama 1952 yılına geldiğimizde Küba Halk Partisi'nden Temsilciler Meclisi'ne adaylığını koyduğunu görüyoruz.
Yani hala yasal zeminde.
Kesinlikle. Elinde diploması var, arkasında ailesinin ekonomik gücü var. Meclise girmeye ve siyaset yapmaya hazırlanıyor.
Ta ki o meşhur kırılma noktasına kadar. Fulgencio Batista'nın darbe yapıp seçimleri iptal edene kadar.
Orası işlerin renginin tamamen değiştiği yer işte.
Siyasi tarih zaten yasal yolları tıkanan muhalefetin nasıl radikalleştiğinin örnekleriyle doludur. Batista'nın o darbesi Castro için meşru siyasetin bittiği an oluyor. Silahlı mücadele artık tek seçenek.
Ve çok beklemiyor. Hemen bir yıl sonra 1953'te o çok bilinen Moncada kışlası baskınını organize ediyor.
125 arkadaşıyla birlikte.
Evet, 125 kişi. Ve bu eylem sahada tam anlamıyla bir felaket.
Çatışmada adamlarının çoğunu kaybediyor, kendisi de tutuklanıyor, başarısız bir askeri girişim.
Başarısız bir askeri girişim ama burada asıl büyüleyici olan şey Castro'nun bir hukukçu olmasının avantajını o an devreye sokması.
Mahkeme salonunda.
Aynen öyle. Küba Yüksek Mahkemesi'nde yargılanırken avukat tutmayı reddediyor ve kendi savunmasını bizzat yapıyor.
La historia me absolvera. Yani tarih beni aklayacaktır.
O savunma metni sadece hukuki bir itiraz değil, bir anda tüm ülkeye yayılan efsanevi bir siyasi manifestoya dönüşüyor.
Askeri bir hezimeti devasa bir siyasi zafere dönüştürüyor adam.
Kesinlikle. Mahkeme onu 16 yıl hapse mahkum ediyor gerçi ama artık kamuoyunun gözünde ahlaki üstünlük tamamen onda.
Üstelik o 16 yıllık cezanın sadece 21 ayını yatıyor.
Evet, Batista yönetimi muhtemelen artan toplumsal baskının gazını almak için bir genel af çıkarıyor.
Batista'nın hayatındaki en ölümcül hata bu olmalı. Çünkü Castro hapisten çıkar çıkmaz Küba'da yasal zeminde kalmanın anlamsızlığını anlıyor ve 1955'te Meksika'ya sürgüne gidiyor.
Meksika dönemi devrimin kuluçka evresi diyebiliriz.
Ve o efsanevi buluşma da orada gerçekleşiyor. Kardeşi Raul aracılığıyla Arjantinli bir doktorla Ernesto Che Guevara ile tanışıyor.
Bu buluşma gerçekten tarihin akışını değiştiren anlardan biri. Yerel bir Küba milliyetçi isyanının kıtasal bir vizyonla sentezlendiği yer orası.
Sadece doktor değil Che, teorik altyapısı da çok güçlü.
Aynen. Castro'nun pragmatik liderliğiyle Che'nin ideolojik keskinliği birleşiyor. Üstelik boşta durmuyorlar, İspanya İç Savaşı'nda gerilla taktikler uygulamış Albay Alberto Bayo'dan silahlı eğitim alıyorlar.
İşi ciddiye bindiriyorlar yani.
Kesinlikle. 26 Temmuz hareketi artık amatör bir grup olmaktan çıkıyor.
İşte burası gerçekten çok ilginç. 1956'nın sonunda o meşhur Granma gemisine biniyorlar 82 kişi.
Hedef Küba'ya gizlice çıkmak.
Ama planladıkları gibi olmuyor. Karaya çıkar çıkmaz Alegría de Pío'da hükümet güçlerinin hava saldırısına uğruyorlar.
Tam bir felaket.
82 kişiden geriye sadece 12 kişi kalıyor. Düşünebiliyor musun? Koca bir devrim planı 12 yorgun, yaralı adama iniyor.
Eğer bunu büyük resme bağlarsak aslında devrimin asıl mucizesi de burada başlıyor. O 12 kişi Maestra Dağları'na çekiliyor.
2 yıl sürecek o gerilla savaşı.
Evet ve mesele sadece saklanıp ateş etmek de değildi. Orada sosyolojik bir savaş verdiler.
Batista'nın ordusu köylüleri bombalarken onlar köylülerle organik bir bağ kurdu kaynağa göre.
Kesinlikle. Hatta doktor olarak katılan Che Guevara'nın orada eline silah alıp aktif bir devrimciye dönüşmesi de bu döneme denk gelir. Köylüleri tedavi ettiler, radyolarıyla haber yaydılar.
Halkın zihninde iktidarı dağdayken aldılar aslında. Nitekim 31 Aralık 1958'de Batista Dominik Cumhuriyeti'ne kaçıyor. 8 Ocak 1959'da da Castro Havana'ya giriyor.
Zafer kazanıldı ama asıl zorluk yeni başlıyor. Dağlarda gerilla olmak başka, devlet yönetmek başka.
Kaynak metin Castro'nun ilk icraatlarını çok net sıralıyor. Çok radikal kararlar alıyorlar hemen. Şehirlerde kiraları ve temel tüketim fiyatlarını düşürüyorlar.
Asıl büyük fırtına tarımda kopuyor ama.
Toprak reformu. 40 hektarı geçen devasa arazileri kamulaştırıp 20 yılda ödenmek üzere kooperatiflere devrediyorlar.
Ki bu arazilerin çoğu Amerikan şirketlerine aitti. United Fruit Company gibi devlere.
Doğrudan Amerika'nın ekonomik sinir uçlarına basıyorlar yani.
Ve bu durum inanılmaz bir hızla küresel bir krize, bir domino etkisine dönüşüyor.
Amerika Birleşik Devletleri Küba'nın şeker kotasını iptal ederek ambargoyu başlatıyor.
Küba ekonomisi tek ürüne, şekere bağlıydı o dönem. Washington ekonominin birkaç haftada çökeceğini hesapladı.
Ama hesap edemedikleri bir şey vardı. Soğuk savaş satrancındayız ve masada Sovyetler Birliği var.
Amerika o şekeri almayınca Sovyetler devreye giriyor. Üstelik dünya piyasasının üzerinde bir fiyatla alıyorlar.
Karşılığında da Küba'ya ham petrol gönderiyorlar ama adadaki Amerikan rafinerileri bu Sovyet petrolünü işlemeyi reddediyor.
Castro da resti görüp o rafinerileri millileştiriyor.
İpler tamamen kopuyor. Artık mesele rejim değişikliğine gidiyor. John F. Kennedy yönetiminin desteklediği 1961 Domuzlar Körfezi çıkarması.
CIA tarafından eğitilmiş muvaliflerin yaptığı o çıkarma... Ama köylülerle kurulan o bağı hafife almışlardı. Operasyon tam bir başarısızlıkla sonuçlanıyor.
72 saatte fiyasko. Castro bu saldırıyı fırsata çevirip hemen Havana bildirisini yayınlıyor ve devrimin sosyalist karakterini resmen ilan ediyor.
Ve Washington'ın bu agresifliği Küba'yı tamamen Sovyet şemsiyesinin altına itiyor. Bu da bizi 1962 Küba füze krizine getiriyor.
Nükleer savaşın eşiğine.
Dünyanın, kelimenin tam anlamıyla nefesine tuttuğu 13 gün. Sovyetler Küba'ya nükleer balistik füzeler yerleştiriyor.
Amerikan casus uçakları bunları tespit edince Kennedy adayı ablukaya alıyor. Nasıl dönüldü peki o eşikten?
Çok katmanlı bir diplomasiyle. Sovyetler füzeleri sökmeyi kabul etti. Karşılığında Amerika Küba'yı işgal etmeme sözü verdi.
Ve Türkiye'deki Jüpiter füzelerini de çektiler.
Evet, gizli bir anlaşmayla Türkiye'deki Jüpiter füzelerinin sökülmesi de sağlandı.
Ama burada Castro'nun durumu çok ilginç. Pazarlıklar onun başının üstünden doğrudan Washington ile Moskova arasında yapılıyor. Castro füzelerin çekileceğini radyodan duyuyor.
Çıldırıyor tabii. Bu durum onun ilerleyen yıllardaki bağımsız ve agresif dış politikasının da fitilini ateşliyor diyebiliriz. CIA'in bitmek bilmeyen suikast planları da cabası.
Zaten Castro sadece Küba'da kalmıyor ki. Sınır ötesinde inanılmaz bir askeri güç projeksiyonu var.
1980'lere geldiğimizde Angola ve Etiyopya'da tam 40 bin Küba askeri var.
Karayipler'de küçük bir ada ülkesi için akıl almaz bir rakam bu. Üstelik bağlantısızlar hareketine de önderlik ediyor.
Dışarıda global bir aktör gibi davranıyor ama içeride, yani Küba modelinin kendi içinde ciddi bir eğitim, sağlık ve ekonomi paradoksu var.
Koynak metne dayanarak konuşursak, ülkede muazzam bir okuma-yazma seferberliği var. Oran %90'ın üzerine çıkıyor.
İşsizlik ortadan kaldırılıyor, herkese çalışma zorunluluğu getiriliyor.
Evet, ama burada tarafsızlık ilkemizi hatırlayarak metnin satır aralarındaki o ekonomik sıkıntıları da masaya yatırmamız lazım.
Kesinlikle. Küba devrim öncesindeki o tek ürüne dayalı ekonomik modelden çıkamıyor bir türlü. Şekere dayalı ekonomi devam ediyor, sadece pazar değişiyor.
Amerika gidiyor, yerine Sovyetler Birliği geliyor.
SCB yardımına tam bir bağımlılık durumu var. Teknoloji yenilenemiyor, verimlilik düşüyor.
Ve 1989'daki o sarsıcı olay, ordunun en tepesindeki isimlerin karıştığı devasa uyuşturucu ve yolsuzluk skandalı.
İnsanlara sokaklarda bu Fidel bizim tanıdığımız Fidel mi dedirten o büyük kriz.
Tam bunun üstüne bir de Sovyetler Birliği çökmez mi? Küba için asıl kıyamet senaryosu oydu herhalde. Petrolün, ithalatın bir anda kesilmesi.
Özel dönem diyorlar o yıllara. Tarlalar öküzlerle sürülüyor, bisikletler kullanılıyor. Herkes Castro'nun düşmesini bekliyor ama o hayatta kalmayı başarıyor. Milliyetçiliği sosyalizmle harmanlayıp sistemi esnetiyor.
Doları serbest bırakıyor, turizmi açıyor.
Ve hayatta kalıyor.
Peki günümüz Küba'sı ne durumda? Kaynağın gözünden bakarsak rakamlar çok çarpıcı.
Makalenin sunduğu istatistikler gerçekten iddialı. Yaşam standartlarının oldukça yükseldiği, insan ömrünün 87 yaşın üzerine çıktığı belirtiliyor.
Çocuk ölümlerinin dünyada en az görüldüğü yerlerden biri olduğunu iddia ediyor Metin.
Ve medikal başarılar. 2009'da tescillenen o akciğer kanseri aşısı.
Üstelik sağlığı sadece içeride tutmuyorlar. Dünyanın dört bir yanına, özellikle Latin Amerika'ya doktor ihraç ediyorlar.
Sağlık diplomasisi. Hugo Chavez ve Evo Morales gibi liderlerle kurulan o sermaye karşıtı Latin Amerika bloğunu da unutmamak lazım. Bölgesel bir güç ağı.
Ekonomik verilere bakıyoruz kaynakta. %7 büyüme, %1.9 işsizlik ve sadece %3 enflasyon oranı diyor.
Tabii bu rakamların kapalı bir ekonominin resmi verileri olduğunu da analitik bir not olarak ekleyelim.
Kesinlikle. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Ambargolara, CIA suikastlarına, ekonomik çöküşlere rağmen 50 yıl ayakta kalan bir ülkenin ve liderinin karmaşık bir portresi var karşımızda.
Görevi bırakırken bile kendi kurallarını koyan bir adam, George W. Bush yönetimi, "Umarım demokrasiye geçerler" derken, o, "Görevimi bırakıyorum ama elveda demiyorum" diyor.
Tüm bu hikayede beni en çok vuran makaledeki o unutulmaz alıntı oldu. Castro'nun Türkiye ve Atatürk hakkında söylediği o söz.
Gerçekten çok çarpıcı bir objektiflik anı o.
Diyor ki, bu kadar büyük bir devrim yaptım ama Atatürk'ün yaptıklarını başaramazdım.
Dünyanın en büyük gerilla hareketini yönetmiş, yarım asır süper güçlere kafa tutmuş bir figürün, yıkılmış ve imparatorluktan modern bir ulus devlet yaratan Atatürk'e duyduğu o devasa saygı,
o ince ama devasa farkı harika özetlemiş. Bütün bu anlattıklarımızın ışığında, uzmanımız olarak dinleyiciye o kışkırtıcı düşünceyi sunmanı isteyeceğim kapanışta.
Kaynak metnin en can alıcı noktalarından birini alıp şu soruyu soralım o zaman. Metin, teknolojik imkanlardan uzak olsalar da anketlerde Kübalıların dünyanın en mutlu insanları olarak çıktığını belirtiyor.
Evet.
Şimdi düşünelim. Eğer bir toplumda modern tüketim teknolojileri, o bitmek bilmeyen alışveriş seçenekleri yoksa ama barınma, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel insani ihtiyaçlar devlet tarafından eksiksiz sağlanıyorsa,
hangisi gerçek anlamda başarılı bir toplum modelidir?
Tüketim özgürlüğüne dayalı ama temel hakların piyasa insafına bırakıldığı bir sistem mi? Yoksa tüketim seçeneklerinin kısıtlı olduğu ama temel güvencelerin garanti altında olduğu bir sistem mi?
Üzerine günlerce tartışılabilecek, insanın kendi özgürlük anlayışını sorgulatacak çok derin bir açmaz bu. Gerçek mutluluk ve güvenlik nereden gelir? Bunu dinleyicimizin kendi zihninde tartmasına bırakıyoruz.
tam da üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir konu.
Bugün Fidel Castro'nun o karmaşık, zıtlıklarla dolu ve dünya tarihini sarsan dosyasına derinlemesine daldık. Bize katıldığın ve zihnini bizimle yorduğun için teşekkürler. Bir sonraki analizimizde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal.